Ayrım 3. Titrek Hamsi Örgütü Ömer Faruk Ciravoğlu. Sayfa 35. İlk eylemler. Giresun ve Ordu'da fındık mitingleri düzenleniyordu. Devgenç bölgeye karargah kurmuştu. Kitle çalışması için Trabzon'dan kadro aranıyordu. Bölgeyi tanıyan, insanlarla ilişki kurmada avantajları olan insanlar gerekiyordu. Organizasyonu Ersin Önsel yapıyordu. Hiç tereddüt etmeden adımı yazdırdım. Bir grupla Ordu'nun ve Bulancak'ın köylerini taradık. Bizim grubun sorumlusu KTÜ'den Ali Demiralp idi. Fındık sömürüsünü köylülerden öğreniyor, yine onlara anlatıyorduk. Tespitimize göre 9 sefer sömürüye uğruyorlardı. Köylerde çok iyi karşılanıyorduk. Henüz öğrencilere karşı tepki oluşmamıştı. Saygı görüyorduk. Üniversite öğrencilerinin kendi sorunları için dağ bayır dolaşması köylüleri memnun etmişti. Aleyhte gerici propagandalar da oluyordu. Halk pek yüz vermiyordu onlara. Gerçi Karadeniz köylerinde faşistler de yoğundu. Bir iki köyden bu yüzden silahla kovalanmıştık. Ama halk genellikle bağrına basıyordu bizleri. Silahlı saldırıya uğradığımız yerlerde hayatımızı yine halk kurtarmıştı. Özür dileyerek yolu sağlama alıncaya kadar bize eşlik ediyorlardı. Genellikle hali vakti yerinde olanlar bizleri misafir ediyorlar. Oysa biz Mao'dan okuduklarımızın da etkisiyle yoksullara konuk olmak istiyorduk. Esas dayanağımızın onlar olması gerekiyordu. Oysa onlar bizi hemen zenginlere havale ediyorlardı. Onların bizi barındıracak, bize ikramda bulunabilecek imkanları yoktu. Ayrıca eziktiler ve bunu kolay kolay atabilecek durumda gözükmüyorlardı. Para vermek isteyenler çıkıyordu, kabul etmiyorduk. Daha bir saygı duyuyorlardı. Köyler bayram yerine dönüyordu. Gizli tip sempatizanları ortaya çıkıyordu. Ezbere Nazım Hikmet okuyanlar oluyordu. Şaşırıyorduk, moralimiz yükseliyordu. Devrime inancımız pekişmişti. Bu halk cahil değildi. Derin bir önsezisi vardı. Bir köyün muhtarı tipliydi. Çok etkilenmiştik. Hazır ol Türkiye, devrime yürüyoruz. Ruh halimiz böyleydi, bizi kimse durduramaz. Mücadeleyi Devgenç örgütlüyordu. Esas sorumlu olarak Nasuh Mitap bölgeye gelmiş ve iyice yerleşmişti. Ankara'dan espriler geliyordu. Nasuh artık dönmez, o oraya yerleşti. Karadeniz böyle olunca kim bilir diğer yöreler nasıldı? Nahit Töre de geldi. O gece kaldığımız oteli polis bastı. Kimlik kontrolü yapıp bıraktılar. Henüz tutuklayamıyorlardı. Görkemli bir miting oldu. Terzi Fikri, Fatsa'yı sürükleyip getirmişti. Halk ayaklanmıştı. MDD saflarında ayrılıklar başladı. Karadeniz bölgesi genellikle cephe taraftarı olmuş. Mahir Çayan'dan yana tavır koymuştu. Mahir Trabzon'a konferansa geldi. Uzun uzun anlattı ayrılıkları. Genellikle PDA, Proleter Devrimci Aydınlık eleştiriliyordu. Pasifist buluyorlardı. Doğrusu o günün ayrılıklarını tam değerlendiremiyorduk. PDA, Aydınlık Sosyalist Dergi'nin 12. sayısında yayınlanan Proleter Devrimci Safları Çelikleştirelim yazısını örnek gösteriyordu. Genel olarak kitle çizgisi izlemek gerektiğini belirtiyor, gelişen sabırsızlık, maceracılık, küçük eylem gruplarıyla iş yapma, kitle hareketlerine önem vermeme eğilimlerini eleştiriyordu. Kitleden kopuk eylemlerin küçük burjuva devrimciliği olduğu, bu sol sapmaların Bernstein'ın hareket her şeydir, hedef hiçbir şey görüşünde yattığı belirtiliyordu. Olumlu olumsuz bir tavır belirleyemiyor, ister istemez duraksıyorduk. Ali Demiralp ile birlikte daha gerçekçi bir karar verebilmek için Ankara'ya gidip yüz yüze görüşmeler yapmayı kararlaştırdık. Böylece her şeyi yerinde görüp karşılıklı tartışacak, kafamıza ve gönlümüze uygun hareketi seçecektik. Çeşitli gruplara gittik. Mihri Belli ile kısa bir selamlaşmanın ötesine geçemedi temasımız. PDA'cılar bizi oldukça sıcak karşıladı. Hemen ısındık onlara. Kurtuluş bürosunda bir soğukluk oldu. Bize biraz tepeden baktılar gibi gelmişti. Üstelik pek de öyle insana ihtiyaç içinde oldukları izlenimi edinmedik. Gerçi Trabzon'a götürmek için Kurtuluş gazetesi vermişlerdi ama bu zaten büroya giden herkese önerilen bir şeydi. Siyasalın kantini oldukça hareketli. Kızlı olanlı gruplar, giyime kuşama önem vermeyen, tarak yüzü görmemiş saçlar dağınık, sakallar her zaman en azından birkaç günlük. Hararetli hararetli Marksizm tartışıyorlar. Parkalı, postallı gençler, büyük iş yapıyorlarmış havalarında, telaşlı girip çıkıyorlar. Birbirlerini kenara çekip gizli bir şeyler konuşuyorlar. Zaman zaman dikkatsizliklerinden tabancaları görünüyor ya da pantolonlarının kemerlerinden kayıp düşüyor. Onlar da büyük bir pişkinlikle alıp tekrar bellerine takıyorlar. Çocukluğumdaki dünyaya ne kadar benziyor, ben bu dünyanın yabancısı değilim duygusuna kapılıyorum. Yurtlarda nöbet tutuluyor, devamlı ikişerli, üçerli gruplar halinde yurt binasından inenler ve çıkanlar görülüyor. Siyasalda bir toplantı var, gidiyoruz. Bütün önderler orada. Mustafa Kemal Çamkıran oturduğu yerden Kürt sorununa ilişkin uzun bir değerlendirme yapıyor. Büyük bir hayranlık duyuyorum. Hukuk fakültesinde Kıvılcımlı konferans veriyor. Oldukça kalabalık. Kıvılcımlı'nın en eski sosyalistlerden olduğunu biliyorum. Yıllarca hapiste yatmış saygın bir kişi. Ancak dilini hiç anlamıyorum. Türkçeyi çok değişik kullanıyor. Alışık olmadığım bir yazı stili var. Teorik metinleri okumakta zaten zorlanıyorum. Kıvılcımlı'nın yazılarını okumak ve anlamak için ise olağanüstü çaba sarf etmem gerekiyor. Bakalım konuşma tarzı nasıl? Devlet ve ordu üzerinde duruyor. Bir de gençliğe sesleniyor zaman zaman. Dinleyicilerin çoğunluğu öğrenci zaten. En çok PDA'yı eleştiriyor. PDA'nın genel geçer doğruları tekrarladığını, ancak önemli olanın pratik olduğunu söylüyor. PDA'nın orduyla halkın arasını açtığını belirtiyor. Türkiye'de ordu meselesinin farklı olduğunu, Türk ordusunun başka ordulara benzemediğini anlatıyor. Ayrıca iktidarı ele alan bir ordunun, para bulmak için mecburen finans kapitali devletleştirmek zorunda kaldığını öne sürüyor. PDA'dan Halil Berktay söz alıyor. Kimseden çıt çıkmıyor. O saldırılara nasıl cevap verecek? Berktay, Kıvılcımlı'nın teori düşmanlığı yaptığını söylüyor. Devleti ve orduyu sınıflar üstü bir kavram olarak ele almakla ve revizyonistlikle suçluyor. Reformcu darbe hayalleri yaymakla itham ediyor. Kürt meselesi karşısında tavır almadığı için eleştiriyor. Birçokları içinden hak veriyor. Nedense açıktan kimse bir şey söylemiyor. Anlayamıyorum. Hukuk fakültesi PDA'nın güçlü olduğu bir okul. Fikir kulübü başkanı Atıl Ant, Trabzon'dan tanıdığım İsmet Tufan Yazıcı da etkili. Bir de Bekir var. Tuzsuz deli Bekir diyor İsmet. Elinde bir avuç mermi, leblebi tutar gibi tutuyor. Konferansın güvenliğini sağlıyor anlaşılan diye düşünüyorum. Çağdaş bir derviş, Sadık Perinçek. Gönlümüz PDA'cılarda döndük. İşçi Köylü gazetesi de almıştık yanımıza. Arkasını takip etmeleri, biten gazetelerin yerine yenilerini ve yeni çıkan yayınları yollamaları oldukça iyi puanlardı. Ancak bir handikapımız vardı. Nedense millet Doğu Perinçek'i sevmiyor ve tutmuyordu. Bu belki de babasının DP milletvekili olmasından ileri geliyordu. Bunun esprisi sık sık yapılırdı çünkü. Trabzon Töpder'de politik sohbetlerimizin esprili şahsiyeti Halil Hoca. Fatih Eğitim Enstitüsü öğrencisi olan Halil, aynı zamanda ilkokul öğretmeni olduğu için hoca sıfatı eklenmiş adının başına. Sıkı bir CHP'li, kendini sosyal demokrat diye tanımlıyor. Biz de ona sosyal demokrat Halil Hoca diyoruz. Sosyal demokrat Halil Hoca, Sovyetler Birliği'nin emperyalist olduğunu savunuyor. Biz de Sovyetler Birliği'ne eleştirel yaklaşıyoruz ama Halil Hoca'nın bu bakışı bizi zor durumda bırakıyor. Sovyetlere toz kondurmayanlar, kimlerle aynı safa düşüyorsunuz, ona göre demeye getiriyorlar. Halil Hoca'nın bu tür değerlendirmelere aldırdığı yok. Kendi lisanınca sürdürüyor konuşmasını. Müsaade buyur, arz edeyim. Amerika emperyalista Rusya değil, he mi? İkinci Dünya Harbi'nde Bolonya'nın yarısı nerede kaldı? Yok aramızda bir coğrafyacı ki tesün onu bize poyutlarından. Diğerleri takılıyor. Doğu Perinçek'in yanına git. O da böyle düşünüyor. Buna çok kızıyor. Doğu'nun babasının DP milletvekili olmasını kastederek. Penum buba mi Zadik Perinçek sikti. Pen oğluna kendimi siktiremem diyor ve herkesi güldürüyordu. Doğudan yana tavır koymak, başlangıçta bir dışlanmayı göze almayı gerektiriyordu. O günkü yaşımız ve gözü pekliğimiz bunu olanaklı kıldı. Açıktan tavır takınarak PDA saflarında olduğumuzu ilan ettik. Bunda belki de Trabzon gibi uzak bir yerde olmamızın, her şeyi sıcaklığıyla yaşayamayışımızın payı olduğu iddia edilebilir. O gün durum ne olursa olsun biz bu kararı verdik. Sadık Perinçek'i yıllar sonra tanıyacak, ne kadar dünya tatlısı, iyilik ve insansever, halkımızın muhterem dediği bir kişi olduğunu yakından öğrenecektim. İlk eğitimler. PDA'nın proleterleşme kampanyası açtığını duyuyorum. Herkes neyi var neyi yoksa harekete veriyor. Televizyon, halı, mücevher ve benzeri şeyler bağışlanıyor. Emekçilerle aynı hayatı ve kaderi paylaşmak sözü hayata geçirilmeye çalışılıyor. Herkes bir yerlere gidip çalışacak, emekçiler gibi yaşayacak. Tanıdığım simalar geliyor gözümün önüne. Halil Berktay'ı, Erdoğan Güçbilmez'i, Şahin Alpay'ı inşaatlarda çalışırken düşünemiyorum, garipsiyorum. Ama bu tavra hayran olmamak elde değil. Sınıfın menfaatlerini savunmak ve sınıftan kopmamak, o günkü kafamla aydınlar için ancak böyle mümkün gibi görünüyor bana da. 12 Mart olduğunda henüz yeni solcu sayılırdık. Çok iyi anlaşan bir ekiptik. M. Salih Akan, Erkan Önsel, Ali Kemal Tufan Yazıcı, Nihat Kars ve ben. Grubun şeyhi M. Salih Akan'dı. İçimizde hem en bilgili hem de edebiyatı en kuvvetli olan oydu. O günlerde kızlarla arkadaşlık kurmak cesareti nerede ve kimde vardı? En cesaretlilerimiz aşk mektupları yazardı. Bu mektuplar için başvurulan hep M. Salih olurdu. Çok da etkili mektuplar yazardı ama bu kabiliyetini kendisi için kullanmak hiç aklına gelmedi ya da ihtiyacı olmadı. Artan talepleri karşılamakta zorlanınca tatlı yalan mazeretler uydururdu. Genellikle paralarımızı denkleştirip sinemaya giderdik. Her zaman paranın çoğunu Nihat katardı. O çalışıyordu ve geliri hepimizden yüksekti. Diğer akşamlar çayhanede toplanır, kapatıyoruz uyarısı birkaç kez yinelenceye kadar uzayan sohbetler yapardık. Diyalektik ve tarihi materyalizm, ütopik ve bilimsel sosyalizm, artı değer sohbetlerin ana konularıydı. Ali Faik Cihan Demirbaş'tı. Şair İlhan Demiraslan da gelirdi. Aramızda feyz almak koymuştuk şakaya vurarak bu sohbetlerin adını. Eğitim gibiydi bizim için. Feyz almaya gidiyor muyuz bu akşam? Elbette. Yan masalardan birinde emekli bir adamcağız, aşırı şişman, her zaman yarı sarhoş, uyur uyanık yerini alırdı. Masamız genellikle kalabalıktan taşar, onun masasına oturanlarımız olurdu. Ahbap da olmuştuk böylece. Bize bir şeyler ısmarlamaya çalışırdı. Birazcık şüphelendiysek de hemen kovmuştuk bu düşünceyi kafamızdan. Çünkü sohbetlerimiz sırasında genellikle oturduğu yerde uyuklardı. Çok sonraları öğrendik. Her akşamı rapor edermiş. Onun raporlarıyla 40-50 kişilik bir tutuklama oldu. Trabzon Komünist Partisi kurma faaliyetleri iddiasıyla herkes polisçe toparlanmış. Boztepe'de askeri garnizonda tutuluyordu. Ben sonradan yakalanıp götürüldüğümde Ankara'ya gidiş hazırlıkları başlamıştı. Ertesi gün yola çıkılacaktı. Ali Faik Cihan büyük bir ciddiyetle yanıma yaklaşıp, "Yastığını mühürlettin mi?" diye sordu. "Neden böyle bir şey gerekiyor?" "Yoksa yatırmazlar seni," dedi. "İyi ya, ben de giderim." Böyle dedim ama aldı beni bir telaş. Niye mühürleteceğim, kime mühürleteceğim, kara kara düşünürken Ali Demiralp yanıma yaklaştı. Yastık mastık filan diye bir şeyler gevelerken şaka olduğunu söyledi. Acımıştı herhalde halime, çok yufka yürekliydi. Faik abi de uzaktan gülerek izliyordu. İşletilmiştim. Sonradan sivil cezaevlerinde diğer koğuşlara satır, keser almaya gönderilen yeni tutukluları izleyince bunun adetten olduğunu anlayacaktım. Kıdemliler yeni gelenleri bu şekilde işletirlerdi. Yeni gelenler de saf saf koğuşlara satır, keser sormaya gider, koğuştan koğuşa gönderilir, en son gardiyana havale edildikten sonra gardiyanın kahkahasıyla kendine gelir ve işletildiklerini anlarlardı. Bunların yanında benim işletilmem hiç kalıyordu. İlk gözaltı. Otobüslere doldurulduk. Ankara'ya götürülüyoruz. Sıkı yönetimde yargılanacağız. Trabzon ili Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'na bağlı. Bu nedenle dava orada görülecek. Dış kapı gözetim evine yerleştirildik. Kocaman bir baraka. Ortada kocaman iki kömür sobası. Etrafı ranzalarla çevrili. Ortayı boydan boya yemek masaları bölüyor. Oldukça kalabalığız. Bizden önce getirilen başka dava sanıkları da var. Henüz cezaevlerinde uygulama pek sıkı değil. Çoğunluğumuz öğretmen arkadaşlardan oluşuyor. Ali Faik Cihan, Zülfü Livaneli, Gültekin Gazioğlu dava sanıklarından bazı isimler. Ataol Behramoğlu'nun adı da dosyamızda geçiyor. Zülfü ile Ataol Trabzon'da yedek subaylıklarını yapmışlar. Onların dava ile ilgisi o günlerden sanıyorum. 40-50 kişi bu barakada kalıyoruz. Aynı dönemde TRT Yönetim Kurulu üyesi Muammer Sun da bizimle birlikte kalıyor. Her duruşması bir hadise. Günlerce öncesinden hazırlanıyor. Duruşmaya giderken fosfostimol isimli bir ilaç içiyor. Nasıl bir ilaçsa zihin açıyormuş. Duruşmadan döndükten sonra hakimleri nasıl mat ettiğini ballandırarak anlatıyor. Bu arada ilacın faydası üzerine de uzun bir nutuk dinliyoruz. Muammer Sun bizim ekipten bir koro oluşturdu. Değişik marşları çalıştırıyor. Koro oldukça kalabalık. Taburenin üstüne çıkıyor, elinde sopası koroyu idare ediyor. Ne kadar kendimi gizleyerek, arka sıralarda katılsam da sopasıyla beni buluyor ve işaret ederek "Sen biraz yavaş" diyor. Sesim hiç terbiye edilmemiş ve o kadar berbat ki koroyu bozuyorum. Muammer Sun bu arada bizim uydurma örgüte isim taktı. Bir de marş besteledi ve koro bu marşı da çalıştı. Marşın adı Titrek Hamsi Örgütü Marşı idi. Havalandırmaya çıktığımızda kazık içi bostanlarını uzaktan görüyoruz. Dış kapıda kızların kaldığı bu tutuk evini sonraları Sevgi Soysal unutulmaz bir biçimde romanlaştırmıştı. Tanıdık olanlarımız el sallıyor. Askerler hemen gelip uyarıyor. "El sallama, yasak kardeşim." Yakınlarımızla tel örgülerin arkasında oldukça rahat görüşebiliyorduk. Münir Ramazan Aktolga böyle bir görüşme sırasında buradan teli geçerek kaçmayı başaracaktı. Zülfü Livaneli'yi ilk kez orada gözaltında dinliyorum. "Dört bir yana haber salsam, öldü desem inanır mı?" söylüyor. Parça içimize işliyor. Belki şartların getirdiği bir şey. Bizim Öner, Ciravoğlu, dinlerken ağlarmış. Öyle diyorlar. Ali Faik Cihan, Zülfü'nün müzik alanında müthiş bir yetenek olduğunu ve çok ilerleyeceğini söylüyor. Çocuk kafamla gülüp geçiyorum. Bir ay sürdü bu eğlenceli kamp yaşamımız. Sonunda takipsizlik kararı verildi. Tutukluluğun ve cezaevinin henüz daha ne olduğunu tanıyamadan ve anlayamadan salıverildik. Bu olay yine de bazı arkadaşlarımızı ürküttü. Hemen çekildiler bazı şeylerden. Uzun yıllar hapis yatma korkusu onları yıldırmıştı. Aile baskıları da rol oynadı sanırım. Dost kaldık herkesle. Kimse kimseyi kınamadı. Yolundan döndürmeye çalışmadı. Henüz böylesi tutumları ihanet saymıyorduk. Aykırı tipler. Er Yaşar Sümer, Trabzon'un sayılı bıçkın delikanlılarından. Kardeşi Bilal, hem akranım hem de daha samimi arkadaşım. Er Yaşar da bizi oldukça seviyor. Zaten her yaş grubuyla anlaşmakta oldukça usta. Hemen herkesin seviyesine iniyor. Sohbeti tatlı. Saatlerce anlatsa bıkmıyor insan dinlemekten. Üstelik her konuşması bir mizah harikası. Öyle süsleme yeteneği var ki konuşurken ağzından bal akıyor sanırsın. Er Yaşar abimizin küçük bir kusuru var, esrar içiyor. Üstelik de devamlı yakalanıyor ve ver elini mahkeme kapıları, sorgu hakimlikleri. Artık bu alanda görev yapan herkes Er Yaşar'dan bıkmış durumda. Hepsiyle yüz göz olmuş, yaka silkiyorlar ondan. "Gene mi? Bir türlü akıllanmayacaksın," diyorlar. Er Yaşar oldukça tanınmış bir aileden. Hatta eniştesi de Trabzon'un ünlü hakimlerinden. Topal hakim karşısında Er Yaşar'ı görünce... "Oğlum Er Yaşar, niye içiyorsun bu boku?" diyor. Er Yaşar oldukça pişkin, biraz da mesafeli. "Arkadaş hatırı hakim bey, kıramıyorsun ki," diye cevaplıyor. Bakıyorlar ki Er Yaşar uslanmayacak. "Bunu işe koymak gerekir, belki çalışırsa düzelir," diyerek Rize'de çay fabrikasında işe yerleştiriyorlar. Aradan bir hafta geçmiyor. Er Yaşar fabrikayı ateşe veriyor. Koca bina cayır cayır yanıyor. Yine mahkeme, yine hakim huzuru. "Er Yaşar oğlum, niye yaktın?" "Hakim bey, sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?" 3. ayrımın sonu, sayfa 43.